Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Yayında yine gecikme var, benden kaynaklanan bir şey değil. İlk yayında anlatmıştım ama ilk yayını zaten Twitter üzerinden de yapamamıştık. Bu yayın şu anda Twitter'dan da oluyor, onu görüyorum. Sabit bilgisayar üzerinden sosyal medyada bir sıkıntı var. Tuhaf bir sıkıntı. Zaten başka sıkıntılardan da bahsedeceğiz bugün. Çok komik bir şey anlatacağım. Twitter'da evet yazmışsınız. Doğru, şu anda ben de görüyorum zaten yayın olduğunu. Ama mesela Facebook'ta hala yok. Yapmıyor. Facebook hala açılamıyor. Onunla uğraşıyorum ama maalesef olmuyor. Bir daha deneyeyim hatta burada. Yani ne oluyorsa zaten canlı yayında görüyorsunuz burada. Bir şey yapabiliyorsak da yapamıyorsak da şu anda yine açılmıyor. Neyse, ilk yayında günaydınlaşamadığımız herkese günaydın. Bir kez daha günaydınlaşalım. İlk yayında ne konuştuk? İlk yayında 421 yıllık bir eser üzerinden, ki hani hep söylenen odur işte, 1500'ün en sonunda, 99'da başladı. 2 yıl içinde yazdığı söylenir Shakespeare'in Hamlet'i. Hikayede anlatılan aslında bir devlete el koyma, çökme işlemidir. Bu biraz da tabii farklı gerekçelerle olur. Hamlet okumak üzere Almanya'ya yollanır babası kral tarafından. Ama işte babasının öldüğünü öğrenir. Yılan sokması sonucunda öldüğünü öğrenir. Sonra geri geldiğinde eski arkadaşlarını görür. Çok böyle hızlıca anlatıyorum hikayeyi ama böyle şey, Karadeniz fıkrasına dönecek bir süre sonra. Öyle değil, sadece bilin diye mevzuyu, bilmeyenler, iyi gösterenler sadece aklında olsun diye söylüyorum. Ama aslında amcası tarafından öldürüldüğünü, amcasının annesiyle evlendiğini, evlenmek üzere olduğunu söyler. İşte orada eski arkadaşlarıyla birlikte o çöküntü üzerinden anlatır. Hatta yayının ortasında Almanya'da yayını izliyor. Emrah, burada mısın hala? Sevgili kardeşim Emrah Elçiboğa. Almanya'da çok başarılı işler yapıyor biliyorsunuz. 2021 yılı içinde şahane de bir oyun koydu orada. Çok güzel işler yapıyor. Emre hatırlattı arada. Yani ekonomiden bahsettim ya. Ya biz şuna bağladık onu. Şunu anlatmaya çalıştım. Neden mesela Erdoğan'ın böyle işte Edirne'dekinin İmralı'dakine verilecek hesabı var, daha hesaplaşacaklar falan. Ya da işte Süleyman Soylu'nun çıkıp Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen'le görüştü. Ben kaç kere söyledim falan sözleri. Niye konuşuldu? Gerekçesi ekonomi kardeşim. Başka bir durum yok ortada. Patlamış bir ekonomi var ve adam kurtaramayacağını bildiği için abuk sabuk laflarla hayatı başka bir yere evirmeye çalışıyor. Mümkün değil, yapamazsınız, beceremezsiniz. Emre arada hatırlatmış. Orada zaten anar diyor. Benim gözümden kaçmış. Horacio ile Hamlet'in en yakın arkadaşı Horacio. Bu ilk yayında da onu anlatmaya çalıştım. Şu cümlenin kuruluşu, yani çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda cümlesi. Böyle sanki Marcellus gelip böyle dandik bir aktörmüş gibi. Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda demiş gibi anlatılıyor. Hayır, Horacio bir soru sorar. Bundan sonra ne olacak diye sorar da onun üzerine o cevap verilir. Bizde de işte bundan sonra ne olacağı sorduğun anda bu abuklukların tamamı çöküyor. Tamamı çöküyor. Çünkü bunların tutulabilecek bir yeri yok ya. Ekonomi patladı. O da toparlamak için, yani toparlayamayacağı için başka bir şey konuşulsun istiyor. Bundan sonra daha çok duyacağız. Biz geçen hafta konuştuk bunu, anlattım size. Daha çok acayip saçmalıklar duyacağız. Yani üfürecek, anlatacak, atacak, tutacak falan. Çünkü iki yerden yakalandı şu anda. Bir, cemaatlerin, tarikatların yurtları üzerinden. Ha, Emrah'ın söylediği askıda kaldı, onu söyleyeyim. Horacio ile Hamlet'in karşılaşmaları sahnesini hatırlatmış. Orada diyor ki, Horacio sen misin diye soruyor işte dostuna. Benim ta kendisi efendim diyor. Ondan sonra diyor ki, ne işim var burada? Babanızın cenazesine gelmiştim efendimiz. Alay etme benimle, annemin düğününe gelmişsindir. Amcası annesiyle evleniyor da. Doğrusu biraz çabuk oldu bu düğün diye. Söyleyince uğraşıyor. Hamlet diyor ki ekonomi uğraşıyor. Ekonomi. Cenaze sofrasında sıcak yenen yemekler düğün sofrasında soğuk verildi. Ah be güzel abim, 421 yıl önce anlatmış ya. Ekonomi. Ekonomi uğraşıyor. Ekonomi. Cenaze sofrasında sıcak yenen yemekler düğün sofrasında soğuk verildi. Mevzu bu. Hatta bugüne iyice uyarlayıp söyleyecek olursak düğün sofrasında verilebilecek yemek yok. Herkes ne yiyecekse yanında getirsin. Ama evet, sevgili Yaprağ'ın söylediği gibi rahat olun, Danimarka'da geçiyor. Olayın bizde bir alakası yok. Danimarka krallığında çürümüş bir şeyler var. Biz dert üstü murat üstü atlıyoruz zıplıyoruz ya, mutluluktan delirmek üzereyiz. Sevinçten altımıza süzdüreceğiz o derece yani. Şimdi bugün o sözlerin devamını konuşacağız. Gazetecilikle ilgili bir bölüm var çünkü Süleyman Soylu'nun. Daha önce söylediği gibi hani böyle eskiden evlere, ben çocukken çok olurdu. Evin annesinin günü olduğunda bir tane de böyle şey gelirdi eve, bohçacı gelirdi. O da böyle dantelleri mantelleri dökerdi. İşte satacaklarını çıkartırdı. Kızlara çeyiz çıkartılırdı falan filan. Arada da dedikodu dönerdi. Neden? Çünkü bohçacı bütün evlere girer çıkardı. Mahalleliyi tanıdığı için işte 6 numaradakini 9 numaraya keserdi. 9 numaradakini bakkalın üstündekine keserdi falan filan böyle anlatırdı. Tam aynı mantıkla konuşuyor Süleyman Soylu. Diyor ki mesela, ya kardeşim diyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ayda 15 bin lira 20 bin lira maaş alan gazeteciler var. Açıkla. Bak ben senin yanındayım. Çünkü bunun mücadelesini veriyorum 6 yıldır. Gazetecilik yaparak da ayakta durabilmek mümkün. Yap işini. Ama bunun için hep söylüyorum ya, sadece iktidar yalakası gazeteciler yok, muhalefet yalakası da var. Hem de çok var. Muhalefetin belediyeleriyle iş tutan, onlarla işte onların tanıtımlarını, promosyonlarını yapan, sağda solda böyle onların bir anda çıkmış gibi mesela. Böyle sosyal medyada görüyorsunuzdur siz de. Çok komik, çok gülüyorum. Yani neden yaptı o kadar belli ki. İş takipçiliği kardeşim bu. Bir anda durduk yerde, şimdi adını söylemeyeyim, hani gerçekten çok saçma olacak çünkü bir tane değil. Bilmem ne belediyesinin yaptığı kafeyi gördünüz mü ya? Şahane olmuş. Allah Allah. Nereden icap etti? İşte yeni gördüm. Ben de şey yapayım, anlatayım dedim. Hadi canım. Gerçekten mi? Sonra tesadüfen bakıyorsun ki o belediyenin bir tanıtım işi oluyor. Ve bilin bakalım hangi gazeteci hazırlıyor o tanıtım videosunu? Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hani profesyonel işin olur. Tamam mı? Sen bunu da yapıyor olursun. Ne bileyim yani, sunucusundur mesela. Sunucusundur. Sunuculuk yapıyorsundur. Tören organizasyonlarında o işleri yapıyor olursun. Anlarım ama hani bayram değil, seyran değil. Bir anda ortaya çıkıyor böyle pırt diye. Onun için Süleyman Soylu'nun söylediği bu cümleyi tamamlaması gerekiyor. Kim kardeşim onlar? Hatta elindeymişken Sedat Peker'in anlattığı o bir siyasetçiye verdiği aylık 10 bin dolar maaşı da söyle. Kim o? Biz hala öğrenemedik ki. Cumhuriyet savcısına söyleyeceğim. Çağırmıyor savcı seni. Ne yapacağız onu? İşte çağırsın söyleyeceğim. Bunu da mı ona söyleyeceğim? Vallahi bir Cumhuriyet savcısı bekliyoruz. Allah rızası için İçişleri Bakanı'nı çağırsın da. Ne olur hepimiz öğrenelim kardeşim kimse bu. Aramızdan ayıklayalım o şerefsizleri. Bir belediyeden 15 bin lira 20 bin lira maaş alan kim? Para alan kim? Ne yapıyor karşılığında? Bilelim. Bilmeyeceksek bunu böyle saçma sapan konuşmanın ne manası var? Ama başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Yani dünyanın hangi dilinde söylerseniz söyleyin işte aynı cümleye geliyorsunuz. Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda. Danimarka Krallığı'nda. Sen rahat ol ya. Vallahi sen rahat ol. Seninle bir alakası yok ya. Algo está podrido en el estado de Dinamarca. İspanyollar da öyle diyor mesela. Ama hepsi Danimarka Krallığı'ndan. Herkes rahat olsun. Hepimiz tedirgin olacak hiçbir şey yok. Lütfen. Lütfen gerilmeyelim. Ama Emrah'ın hatırlattığı bölümü de hatırlamakta fayda var. Cenaze sofrasında sıcak yenen yemekler düğün sofrasında sıcak verildi. İşte bütün sıkıntımız da bu işte. Bütün sıkıntımız, derdimiz, tasamız bu. Onun konuşulmaması gerekiyor. İkinci yakalandığı alanda işte cemaat ve tarikat yurtları. Bugün Ahmet Hakan yazmış mesela. Ben özellikle baktım, biliyordum, bekliyordum bugün onu yazacağını. Ya bir yazı yazmış. Ulan nereye yazıyı sığdırmak lazım bilmiyorum ki yani. Bak şimdi yazının içinde bir bölüm var. Dur şuradan bulayım. O kadar çok böyle bir yandan da şeyle uğraşıyorum ya. Ulan Facebook açılmadı, Twitter açılmadı, yayını oraya bağlamak gerekiyor falan. Diyor ki. Enes Kara adlı bir tıp öğrencisi kaldığı öğrenci yurdunda yaşadıkları yüzünden canına kıydı. En azından bu cümleyi dürüstçe yazmış. Helal olsun. Ama anneyi babayı da atlamış burada baskıyı. 3 gündür bu çok üzücü olayı konuşuyoruz. Nasıl oluyor da bir öğrenci yurdunun koşulları böyle bir trajediye yol açabiliyor? Ya nasıl ya? Ya nasıl yapıyor? Ben de onu şey yapıyorum. Serin kanlı ve ön yargısız biçimde bunu irdelemek şart. Ben böyle bir irdelemeyi 7 hükümle yapmaya çalıştım. 7 diyorsun. Evet. Yani 7 hüküme indirgedim. Müritlerime de açıklayacağım 7 hükmü ne olduğunu. 1. Zorla zorlayarak. Tarikat ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları üniversite öğrencilerine barınma imkanı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Sebep? Milli Eğitim Bakanlığı niye var? Kredi ve Yurtlar Kurumu niye var kardeşim? Kredi ve Yurtlar Kurumu. Oradaki yurt hani bize yeni bir göç vaat etmiyor ki. Türklüğün yeni büyük göcü başlıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu önderliğinde. Yeni yurt bulacağız. Su kenarından gidelim. Lan bunu anlatmıyor ki, o zaten yurttan bahsediyor işte. O yapacak. Senin ayrın senin olsun, kime yapıyorsan yap. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar barınma imkanının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Ben de bunu diyorum işte. 6 yıl önce de bunu demiştim. Dün sabah anlattım işte. 30 Kasım 2016. Aç bak, duruyor hala YouTube'da yayın. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini okudum orada. Dedim ki yapamazsın, Adana Aladağ'da ölen o çocuklardan, kız çocuklarından, 11 pırıl pırıl kız çocuğundan biri 5. sınıftaydı. Kalamaz. Yönetmeliğe aykırı. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ'den beri bu böyledir. Heh, ağzındakini aç. Hocam şimdi konuşuyoruz ama bir FETÖ hatırlatması yapalım araya. Ne olur ne olmaz. Yani sonuçta çünkü biliyorsun çürüyen bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda. Rahat ol ya. Rahat ol. Hüküm 2. Hüküm kesiyor abi. Buna uygun yaşayacaksınız. Bir öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Hayır, öğretilemez. Hayır, öğretilemez. Ama bu bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Hayır, yapılamaz. Hiçbir türlü yapılamaz. Yurt eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Allah aşkına ne diyecek şimdi? Bak lütfen şimdi bir yurt düşünün, tamam mı? O kadar saçmalıyorlar ki. Neden? Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda. Bir yurtta öğrenci geliyor. Şimdi bu yayını izleyenlerden, hatta şuradan şeyi açayım, YouTube chat'i de açayım. Desin ki bana, mesela bir yurda kaydoldunuz siz. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kazandınız. Orada diyelim ki tiyatro ve sahne sanatları okuyacaksınız. Hocalarının hepsini çizdiler bu arada. Hepsini yok ettiler. O bölümü çökertmeye çalışıyorlar. Gittiniz, yurtta kalacaksınız. Tamam mı? Arka tarafta hemen morfoloji binasının arkasında, orada yurtlardan birinde kalacaksınız. Gidip şunu söylediğinizi bir düşünsene. Lütfen ya. Lan ne oldu? Sabah okuyunca benim aklıma direkt o geldi. İyi günler, ben yurtta kalacağım. Bakalım. Evet, uygun. Çıkmış zaten yurdunuz. Buyurun. Yalnız hocam benim bir sıkıntım var. Buyurun, nedir? Zen Budizmi üzerine çalışmak istiyorum. Öğreti. Mali memnuniye. Ne demek? Lafı mı olur? Zaten Zen Budizmi öğretisi üzerine elemanlarımız var yurdumuzda. Ya saçma sapan konuşup, diyorum ya, yani açıklayacak başka bir şey olmadığı için bir yere sığdırmaya çalışıyor. Böyle bir eğitim öğretim verilemez mi? Verilemez. Nokta. Senin derdin tevhid-i tedrisat üzerinden, devrim kanunu üzerinden bunu anlatamazsın. Nokta. Zırvalayacak ya. Güzel Türkçemizde çok güzel bir söz vardır. Zırva tevil götürmez derler. Hüküm 3. Dine yabancılaşma. Yarım asırlık deneyimime yaslanarak söylüyorum. Yaslanma, yaslanma. Senin deneyim çürük çökersin. Yaslanma sakın. Zorla kitap okumak, zorla dini bilgi aşılamak, zorla ders yapmak, zorla risale okutmak, zorla ibadet yaptırmak. Bütün bu zorlamalardan çıkan tek sonuç olmuştur. Dine ve dindara yabancılaşma. Bu tür yurtlarda genelde bu oldu. Demek ki bu devran böyle devam ediyor. Hüküm 4. Anlayışsızlık. Dinle burayı, çiçek olsun herkes. 7 hüküm okuyorum, boru mu? Yine yarım asırlık deneyime yaslanarak söylüyorum. Yaslanma, yaslanma. Senin deneyim çürük. Çok mahalle değiştirdin, vallahi çöker ona yaslansan. Düşersin. Bu tür yurtların çoğunda maalesef anlayış yoktur, merhamet yoktur, pedagoji yoktur, kişisel sorunlarla ilgilenme yoktur. Kaytan abi öyle demiyor. Bir dakika diyor, onun kaldığı zaten Enes Kara'nın kaldığı yurt değil ki diyor. Orası cemaat evi diyor. He tamam o zaman. Ya ben çok özür diliyorum. Son iki yayınımı, bundan önceki son iki yayınımı ve 30 Kasım 2016 yayınımı siliyorum o zaman ben. Çok özür diliyorum yani. Ya ben ne büyük saçmalamışım ya. Niye izliyorsunuz kardeşim bu yayını? Bak nasıl çuvalladım, çıktı ortaya. Hazır ele geçirilmiş olan genci zorla ve zorlayarak yetiştirme kaygısı vardır. Yıl olmuş 2022, demek ki hiçbir şey değişmemiş. Hüküm 5. Aile, konuşma kendi aranda. Dinle burayı. Hüküm, 7 hüküm açıklıyorum. Kendi aranda, bu lafa da takığım. Kendim, aram var bir de benim. Kendi aramda konuşuyorum. Evlatlarını bu tür yurtlara yerleştiren aileler, evlatlarını denmez, evladını denir. O çoğu zaten. Velet tekil. Ama kim an, boş ver. Neyse sen rahat ol. Anlat. Deneyimine yaslanma. Yaslanma oraya. Evladını bu tür yurtlara yerleştiren aileler en doğrusunu yapmış olduklarına sonsuz bir güvenle benim oğlum en doğru insanların elinde duygusuyla hareket ederler. Oysa evlatları, evladı büyük bir trajedi yaşamaktadır, çıkmazdadır. Aile o sonsuz güven duygusuyla bunun bile farkına varmaz. Yani bu işlerde ailenin payı çok büyüktür. E zaten sadece bunu söylemiyor ki Enes yaptığı videoda. Enes şundan bahsediyor. Evde bir anlayışsızlık var. İki kız kardeşim var, onlara ne olacağını merak ediyorum diyor. Hüküm 6. Yenilenmeme. Bu tür yurtlar 50 yıl önce de böyleydi, 50 yıl sonra da aynı. Yani 50 yılda milim ilerleme sağlayamamışlar. 50 yıldır aynı... Lan şunu 50 yıl parantezin alsana. 50 yıldır aynı yaklaşım, aynı model, aynı ezber. Sonuç, 50 yıl önce hangi travmalar yaşatılıyorsa 50 yıl sonra da aynı travmalar yaşatılıyor. Hüküm 7. Zurnanın Z dediği, hatta Z bemolde takıldığı yer burası. Tam olmamış çünkü. Özdemir Erdoğan da söylüyor ya, hani Z'ye dikkat et. Orası. Bu öğrenci yurtlarına neşter atılmasının vakti geldi de geçiyor. Zorlama var mı diye denetim yapılmalı. Sabah en güldüğüm yeri burası oldu. Nasıl yapacağım bu denetimi? Allah aşkına bana bir anlat. Ne olur nasıl yapacağım bu denetimi? Gideceksin, öğrencileri toplayacaksın. Öğrencilerin yönetimi de orada. Diyeceksin ki, çocuğum, rahat ol. Bak, rahat ol, buradayım ben. Her şeyi benimle açık açık konuşabilirsin. Zorlama var mı? Ne diyecek o çocuk? Enes o videoyu niye tek başına çekmiş? Niye videoda anlattıklarını insanların içinde söylememiş? Ya bal gibi bunun olmayacağını biliyor. Ama işte ne şiş yansın ne kebap. Hocam sonuçta biz şey değiştirdik. Mahalle değiştirdim ben. Yeni mahalledeyim. Onun içinde şeyim var yani. Biraz olayım bu değil yani. Zorlama var mı diye denetim yapılmalı. Pedagojik formasyon zorunluluk haline getirilmeli. Öğrencilerin ruh sağlığı ile ilgili ilgilenecek birimler, ya senin bildiğin tövbe, birimler oluşturulması şart koşulmalı. Yani öğrenciyi intihara kadar sürükleyen koşullar ortadan kaldırılmalı. Kısacası devlet harekete geçmeli. İşte burası da zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına sözünün gerçekleştiği yer. Bizim bahtımıza bu çıktı. Devlet nasıl harekete geçecek? 30 Kasım 2016 yayınında da anlattım. Dün de anlattım, bir önceki günde. Ya devlet bunda bir sıkıntı olduğuna inanmıyor ki. Devlet değil, devleti yönetenler. Niye harekete geçsin? Çünkü kurcaladığın zaman altından kendi çıkacak. Uğraşır mı onunla? Yani çocuklarla karşı karşıya gelip zorlama olup olmadığını tartışırken ne diyecek? Ya şu soruyu sormayacak ki, zorlama var mı demeyecek ki. Şunu diyecek, zorlama yok değil mi? Yok değil mi zorlama? Zorlama yok değil mi? Tabii ya, ne zorlaması? Sadece orada yok ki. Kamu kurumlarında bugün yaşananlar. Bak, zorlamanın devamını anlatayım sana. Ben bunu bilgiye dayalı söylüyorum. Benimle birlikte, ki benim işim bu değil. Ben sadece arkadaşlarım var. Çok yakın arkadaşlarım üstelik. Onlardan aldığım bilgiyi söylüyorum. Herkes biliyor bunu. Herkesin bildiği sır bu. Kamu bankaları bitti, özel bankalar zorlanıyor şu anda BDDK haliyle. Mudinizi direkt döviz mevduatını hemen TL'ye çevirdi. Sorsan mesela, şimdi gitsen bir bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu, doğrudan bu zorlamayı yapanlar, gidip bankalarda denetim yapsa nasıl soracak? Ben seni zorladım mı? Seni zorladım mı ben? Yok estağfurullah, ne demek ya? Aşk olsun. Aramızda zorlama olur mu? Ya kardeşim, kimi kimle sen denetliyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ama yine de o yazının başında söylediği cümleyi gerçekten önemsiyorum. Vallahi bak, çok içten söylüyorum. Enes Kara adlı tıp öğrencisi kaldığı öğrenci yurdunda yaşadıkları yüzünden canına kıydı. Cümlesini önemsiyorum ben. Bu mühim. Çünkü bunun konuşulmaya başlaması bu cümleyle olacak. Önce açık açık söyleyeceğiz. Bunu söylediğin zaman ne oluyor? Bak, bu sabah aldığım maillerden bir tanesi. Çok güzel değil mi ya? Yani modern teknoloji diyorsun, çağ diyorsun. Timur, burada yayındasın değil mi? Timur, aman ha, burada ol. Timur biliyorsunuz, Timur Akkurt. Biz takımdan ayrı düz koşuyu da beraber yapıyoruz. Çok sevdiğim bir kardeşim. Timur aynı zamanda teknoloji işi yapıyor. Hatta burada size anlatmıştım. YouTube Türkiye'de İstanbul'da yaptığı ilk toplantıda Timur çıkıp takır takır ulan sizin algoritmanıza ben diye başlayarak anlatmıştı. Ha burada. Timurcuğum bak şimdi sana YouTube'dan aldığım maili okuyorum. Sen özellikle dikkatli dinle. Dur bir dakika ya. Ünsal Ünlü. Merhaba. Merhaba buyurun. Yardıma mı ihtiyacınız var? Yalnız değilsiniz. Bana mı söylüyorsun? Nasıl yalnız değilsin lan? 6,5 yıldır tek başımayım ben psikopat gibi bu odanın içinde. Diğer içerik üreticiler, izleyiciler ve ekibimizden oluşan YouTube topluluğu intihar etmekten veya kendinize zarar vermekten bahsettiğiniz yayınınızı gördü. Ne gördü? Kendime zarar vermek mi? Oğlum hasta mısınız siz? Sağlığınız için endişe duyduğundan sizinle iletişime geçiyoruz. Zahmet edip Google Translate'in bile ötesine geçmemiş. Onun için verdim sana puan 4. Acı verici duygularla başa çıkma yöntemi olarak intihar etme veya kendine zarar verme fikri maalesef oldukça yaygındır. Evet, ben de söyledim bunu yayında. Böyle bir süreçte bu duygularla başa çıkmak için birileriyle konuşmanın faydası olabilir. Oğlum hasta mısınız? Harbiden bana mı söylüyorsunuz siz bunu? Sıkıntılı dönemlerden geçerken destek de alabilirsiniz. Ya hepten mi yaktınız kafayı, kayışı mı koparttınız? İnsanın makineyle iletişim kurmasının zorluğu bu işte. Niye? Çünkü sorsan bu heriflere diyecekler ki sana çıkıp, kardeşim biz olaya hakimiz. Bak o adam, at kuyruklu var bir tane, sakallı. O kendine zarar vermekten bahsediyor. Lan psikopat mısın sen? Ben kendime niye zarar vereyim? Bu çocuk neden hayatına son verdiği sorguluyorum ben. Bitti mi? Biter mi? Yardım merkezimizde yer alan kaynakları kullanmanızı öneririz. Bu kaynaklardan bazıları. National Suicide Prevention Lifeline. Çok teşekkür ederim. Hello. This is... Utanıyorum ben ya. Bu ne? SAFE ve SEOS. Self Injury Outreach and Support. Ben buralara başvuracağım. Altına da şunu yazmış. Bizim için önemlisiniz. Yalnız değilsiniz ve yardım alabilirsiniz. Lütfen kendinize iyi bakın YouTube ekibi. Bazen diyorum ki vallahi yani olan var yok bir tane araban var. Sat. Ciddi söylüyorum. Yap korunaklı güzel bir çadır. Şirince mirince bul bir yer yerleş ya. Yok çünkü yani bu olabilecek bir şey değil. Ve bana yardım öneriyor. Bana yardım edeceksen makineden çık. Self injury outreach hattına beni yönlendirme. Ben buna nasıl uyandım? Normalde çünkü YouTube'dan yani yayın yapanlar biliyordur. Timur özellikle çok iyi biliyor. Timur çok iyi biliyor bunu. Normalde yayını yüklediğin andan itibaren zaten sana şey geliyor sürekli olarak. Ne denir? İşte mailler geliyor, anlatılıyor falan. Diyor ki işte senin olayın bu, şöyle yapıyorsun, böyle gidiyorsun falan filan. Yani bugün bu yayının yüklendi, yarın bunlar oldu falan filan. Ben o zannettim. Fakat öncesinde başka bir izleyici bana mail atmış ve demiş ki, onu da söyleyeyim. Çağla Hanım, Ünsal Bey merhaba. Norveç'ten izlediğim yayınınızın, Çağla Hanım burada mısınız? Yayınınızın açılışında benden onay istendi ve yayın boyunca devletin ücretsiz ruh sağlığı danışma hattı ekranda yer aldı. Bana ilginç geldi, bilginiz olsun istedim, ekran görüntüsünü de ekledim. Geldiğimiz yer burası. Vallahi bir makine var karşınızda ve makine size diyor ki sana yardım edeceğim. Gerçi Türkçe bilmiyorum. Sen İngilizce biliyor musun diye de sormuyorum zaten. Ama İngilizce bilmiyorsan niye kalkışıyorsun bu işlere? Elimizdeki bu. Şahane değil mi? Daha önce de Timur'a anlatmıştım ben bunu. Bu YouTube yayınlarında bir takım aksaklıklar oluyordu hatırlarsınız. Onunla ilgili olarak ben mail attım YouTube destek ekibine. İngilizcem var, atıyorum kardeşim ben seninle bir miyim? Attım maili. Bana dediler ki, şimdi izleyicisi de çok ya, bir de kanal 100 bini geçmiş falan abonesi. Şu anda 142-143 bin civarında galiba. Dediler ki tamam, biz sizi bir ekiple canlı video, canlı görüşme yapacağız. Ya yemin ediyorum bir heyecanlandım ben. Ulan şimdi canlı görüşme yapacağız. Adamlarla konuşurken benim İngilizce yetecek mi, yetmeyecek mi? Neyse dedim, en kötü ihtimalle dinlediğimi anlıyorum çünkü. Onda sıkıntı yok. En kötü anlarım. Bak şimdi, ben bana söyledikleri saatte ben ekran karşısına geçtim. Bayağı bir toplantı var. YouTube üzerinden yapılıyor. Açtım. Bir kızla bir oğlan var. Yani böyle güzel tipler. Da benimle ne alakası olduğunu anlamadım. Bir başladılar konuşmaya. Ya bizle hiçbir alakası yok olayın. Hiçbir alakası yok. Sürekli olarak şunu anlatıyorlar. İşte YouTube yayını ne kadar sağlıklıdır, neden bu iş bu kadar iyi yapılıyor, yapmazsan ölebilirsin, yani çok iyi bir şey bu YouTube. Sen de mutlaka katıl aramıza. Ben 1,5 dakika falandı galiba, kapattım. Yani çünkü orada ruhsallığımla oynuyor adam benim. İki tip çıkartmış, sonra mail attım. Dedim ki ya kardeşim, ne yapıyorsunuz siz? Bu insanların bana ne faydası olacak? Maile dönmedi kimse. Hani bazen kızıyorsun ya bana izlerken. Ya lan bir yayını yapamadı be. Benimle alakası yok. Vallahi yok. Bak eldeki imkan bu. Yalnız değilsen sana yardım edebiliriz diyor. Lan oğlum bir yayını izle, yayını. Ne olduğunu. Benim karşıma makineyle çıkma artist. Hazırda metin var, onu yolluyor. Bende ne faydası var ki bunun? Bana diyorsun ki yayında kendine zarar vermekten bahsetmişsin. Bahsetmedim. Bahsetmedim. Niye bahsedeyim böyle bir şeyden? Böyle bir şey yok yayında. Bir izle bir zahmet. Ya ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Ben ne olduğuna, içeriğine bakın bari bir. Kafadan ezbere işler yapılıyor sürekli. İşte o yüzden bak, burada yapmaya çalıştığımız şey, bir de hani buraya ben başladığımda harbi dutluktu burası. İnsan görmek için 7 kilometre yürüyorduk biz. Öyle yani. Bir de o dönemden bu döneme gelişi düşün. Kabusun dibi ya. Bildiğin kabusun dibini yaşıyoruz. Hani böyle şeyler var ya, hiç, bilmiyorum ilginiz var mı ama benim çok var. Biz ailecek çok seviyoruz. Hep böyle yemek programları izliyoruz. Yani ben biliyorsunuz yemek tarihini falan da çok seviyorum ama ev halkı da seviyor. Beraber yemek izliyoruz. Ya kanal ismi vermeyeceğim ama hepsinde var çünkü. Bir takım ablalar ve abiler var. Bu demin anlattığım YouTube'da yardım videosundaki tipler gibi. Çok belli. Ablanın aile çok zengin. Bu bir suç mu? Elbette değil canım. Yani içine doğduğu alakası yok. Fakat ablayı aracılar vasıtasıyla, hani adres belli olsun, bizim kız da iş yapıyor denilsin diye kanala yerleştirmişler. Tamam mı? Timur'un dediği önemli, bakın. Yasal olarak topu atıyor o uyarıyla. Yarın öbür gün biri o videoyu izledi, çocuğum karım sizin yüzünüzden intihar etti vesaire derler diye. Doğru. Benle bir alakası yok Timur'cum, onu anlatıyorum. Ablanın ya da abinin adres belli olsun diye yemek programı yaptırıyorlar bunlara. Vallahi bile o kadar gülüyorum ki. Ya bırak yemeği. Bunların hepsinde de ilgi alanı aynı. Vegan mutfak çalışıyorum ben. Yani et yemiyorum. O yüzden etsiz yapıyorum. Bir tanesi geçen gün, bu haftanın başı pazartesi miydi, salı mıydı unuttum. Bugün perşembe değil mi? Pazartesi ya da salı günü. Domates doğradı. Sonra şöyle dedi. Domatesleri doğruyoruz köp köp. Aynen böyle, domatesleri doğruyoruz küp küp. Doğradıktan sonra kendini hayret etti ve çok mutlu oldu. Çünkü dikkatli izleyince görüyorsun ki hakikaten sadece domates doğrayabiliyor. Yani olayı o. Köp köp. Bu acayip büyük bir başarı. Onun gibi yani bizim ülkemizde şu anda acayip saçma bir şey var ya. Kim nerede ne işi yapıyor inanın bilmiyoruz. Yani liyakatsizlik artık dibe vurmuş durumda. Her alanda dibine kadar çürümüş durumda Danimarka Krallığı. Bizle bir alakası yok. Neyse işte. Of. Biz nerede kaldık ya? Şakülüm şaştı. Yani sonuçta değerli YouTube çalışanları, ben videolarımda kendine zarar vermekten bahsetmiyorum. Bununla bir alakası yok. Çok şükür sağlığım saatimde yerinde. Öyle bir durumum da yok. Aman diyeyim. Hani böyle sıkıntılı zamanlar olduğu zaman genelde işte aile fertleriyle hatta çok yakın arkadaşlarımla falan böyle su koyunca beyazlayan şeyler oluyor. O mesela çok güzel, iyi şeydir. İyi psikolojik danışmandır o. İyi insanla karşılıklı yapıyorsan. Ben öyle yapıyorum yani. Alkol dostunuz değildir. Gazete Pencere'nin manşeti Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek. Sebep? Erdoğan şifreli konuştu. Çok güzel yazmışlar. Neden böyle bir şey? Ve altına bir not düşmüşler. Aynı hesaplaşma 2019'da da gündemdeydi. İmamoğlu'nun desteklenmesini isteyen Demirtaş'a dikkat çekmiş Erdoğan yerel seçimler öncesinde. HDP ile PKK arasında bir iktidar savaşı, Demirtaş'la Öcalan arasında da bir iktidar mücadelesi olduğunu söylemişti. Erdoğan o zaman Öcalan'ın hem dağ kadrosundan hem de Demirtaş'tan hesap soracağına ilişkin bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Sonra ne olmuştu, hatırlayan var mı? Devletin televizyonuna bir takım tuhaf tipler çıkmaya başladı. Ya ben çok önceden başvuru yapmıştım. Beni çağırdılar. Görüştüm. O diyor ki yani bunlara hayatta oy vermeyin, İmralı. Biz hala daha önce burada konuşmuştuk. Ya devlet yöneten insan böyle konuşur mu kardeşim? Sen neden coğrafi işaretlerle konuşuyorsun? Edirne İmralı'yla konuşuyor, düşünsene. Edirne İmralı'yla konuşuyor. Yani Alanya Gazi Paşa dönüp diyor ki Batman yalnız iyi, yani çok iyi görmedim seni bu ara. Bunların isimleri yok mu? Ya her yer liyakatsizliğin dibi artık, dibi. AKP görmezden geliyor. Yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın baskıdan şikayet ettiği tarikat yurdu, AKP'ye göre yurt değil, öğrencilerin bir araya gelerek yaşadıkları bir öğrenci evi. Cahit Özkan, siz insanların evleriyle ilgili araştırma yapacağız dersiniz, bunun ucu nereye kadar varacaktır diye sordu. Özkan'a göre olayın vehametiyle alelacele karar vermek demokrasiyle bağdaşmıyor. Sorum geldi, sorum. Hemen şey yapacağım, kapatırım üstünü sonra. Hani insanların evleriyle ilgili araştırma yapacağız derseniz diyorsun ya, ya daha bu haftanın başında konuştuk. Kızlı erkekli yaşama durumuyla ilgili konuşan kimdi? O evlerde kızlı erkekli beraber yaşıyorlar. Hangi evlerde? Ev mi dedim ben? Ev demedim ki. Ev değil o. O ortam. Yoksa yani insanların evleriyle ilgili konuşamazsınız. Arkadaşa söyleyin onu bir. O muhtemelen o dönemde çok bilmiyordu o hikayeleri. Harbi ordu evinin önünde verin o generalleri bize falan diye bağırıyordu. Bir uyandırın çocuğu. O ev ve işine girersen sakat o. Kim söylemişti onu, kızlı erkekli aynı yerde yaşıyorlar bunlar diye? İşine geldi mi her şey serbest. İşine gelmediği zaman istediğin kadar at tut. İşte Eray Yıldırım, bu yayın bu yüzden yapılıyor. AKP'nin panzehiri hafızadır sözünü bu yüzden kullanıyorum ısrarla. Hafızadır kardeşim, unutmayacaksın. Zahmet edeceksin, unutmayacaksın. Söylediği her söz yalan çünkü. Her söz, bir tanesi iki tanesi falan değil. Hepsi yalan. Niye? Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığında. Allah'tan uzak, soğuktur da bir de şimdi orası kış. Anam çok kötü. Fenerbahçe orada ev miydi Orkun Bey? Hatırlamıyorum, doğrudur, olabilir. Şimdi gazetelerde başka ne var? Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti FETÖ'den farkları yok. Ve ben de aynı şeyi anlatıyorum. Atatürk tekke ve zaviyeleri kapattı ancak ülke tarikat ve cemaatten geçilmiyor. Sefa Uyar bir ilahiyatçı, aynı zamanda felsefeci Profesör Doktor Şahin Filiz ile konuşmuş. Her mensup kurban adayıdır. Cemaatleri FETÖ'den farklı göstermek akıl dışı bir sanı. İşte bunu anlatıyorum ben de. FETÖ gider, TETÖ gelir. O gider, TOTO gelir. Değişmez ki. Bu daha 30 Kasım'da 2016'da anlattığım gibi, okuyucusu var, yazıcısı var, Süleymancısı var, Acizmendisi var. Var ol 1 milyon tane. Senin bakışın dik olmalı. Avukatlar meslektaşları için ağladı. Tuzla'da eski nişanlısı olan psikopat tarafından öldürülen gencecik bir avukat, 29 yaşında Dilara Yıldız. Dün onun için bir tören düzenlendi. Orada İstanbul Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı, herkes oradaydı. Milletvekilleri, işte siyasiler. Ama çok geç. Öldü. Bir kadın daha öldü. Lan şimdi YouTube kadınları öldürmekten bahsediyor falan diye mesaj atarsa, inanın öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Vallahi. Bak yayını bir izleseniz seversiniz aslında. Beni sevmek zorunda değilsiniz. Vallahi öyle bir şey yapmıyorum ya. Bugün bunu çok duyacaksınız muhtemelen. Abu Dhabi Kalkınma Holding Başkanı Suvaidi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım fonu aynı zamanda. Türkiye Varlık Fonu portföyünde bulunan bazı şirketler de dahil birkaç fırsat üzerinde görüşmelerin başladığını söylemiş. Çoktan başladığını ve demiş ki zayıf Türk lirası büyük alım fırsatı. Ha işte bu. Bak bu kardeşim 1,5 aydır yırtınıyor bunun için ama sakalımız yok diyeyim. Sakal da var da yok. CHP Genel Kurul'da Merkez Bankası'ndaki yabancı rezervin hacini önlemeye yönelik düzenlemenin gerekçesini öğrenmek için kapalı oturumda görüşülmesini önerdi. Önerge reddedildi. Bilin bakalım hangi partilerin oylarıyla. Bravo. Alman Hristiyan Demokratlarla Yeşiller. Bizim iç işlerimize karışıyorlar ya. Bugün Rauf Denktaş'ın ölümünün 10. yıl dönümü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurucu lideri aynı zamanda. Kıbrıs davasının en önde gelen ismi 10 yıl önce bugün hayattan ayrılmıştı. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın kendisi. Barış Pehlivan bugün bir yazı yazmış. Sosyal Güvenlik Kurumu, Miami'de kral hayatı yaşayan kaçak iş insanı Rıza Sarraf'a ait olan şirketin 2021 yılına ait birikmiş 1 milyon 656 bin liralık borcu için basın ilan kurumuna ilan verdi. Ne yaptı? SGK borcu var bunun. Yanında çalışanların şeyini mi yatırmamış? Çok şaşırdım. Öyle bir insan değildir aslında. İnan bana yani. Çok tontiştir ya. Al böyle yanaklarını sıkarsın. Bu durum Sarraf'ın 2017'de mal varlığına el konmamış mıydı sorusunu akıllara getirdi. Benim de aklıma ilk o geldi. Mal varlığına el koyduysan SGK primini ondan alacaksın. Yok ya, biz şey yapalım istiyoruz yine de. Hani SGK primidir çünkü. Bu arada dün yaşandı, aslında ikinci yayında duyuracaktım burada ama metal iş kolunda 130 bin işçi ilgilendiren diyor, aslında 140 bin işçi ilgilendiren, 130 bini MES'in üyesi, o yüzden öyle. Metal iş kolunda toplu sözleşme imzalandı. Ücret artışları yıllıkta %65.67'ye geldi. Pevrul Kavlak, Türk Metal Genel Başkanı, tarih yazdık diye bir paylaşım yaptı, gördünüz mü? Birleşen işçinin önünde hiç kimse duramıyor. Kocaeli'deki mitingi ertesi sabah burada o yüzden anlatmıştım size. Hani diyor ya, El pueblo unido jamás será vencido diye. Birleşmiş halkın önünde hiç kimse duramıyor. Kutluyorum metal işçilerini. Gerçekten sendikayı da kutluyorum. Metal seni. İyi artış aldılar. Devam edelim. Bırak bunu, sabah gazetesine bakalım ya. CHP'yi Kandil'in kapı kulu yaptılar. Cümledeki özneler, hani gizlisi, saklısı, ortadaki, danışanı, görüşeni, alayı, coğrafi. Kandil. CHP. Tüzel kişilik. Evet. Biz bunlardan konuşuyoruz ya. Bak şimdi aşağıda bir haber var. Bence bugünün özel haberi bu. Başkan Erdoğan, başkan. Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Evet. Temmuz'da enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz. Allah Allah. Zaten mecbursun. Mecbursun ikinci 6 ay için o değerlendirmeyi yap. Ha, bunlar bilmiyor senin kadro. Tamam, anladım şimdi. Fedakarlıklarımızın meyvesini yaza almaya başlayacağız. Özel okul ücretlerindeki artış tavanını %36 ile de sınırladık. Oldu o zaman, şey yapalım bir. Ben bir başka mağazalara da bakayım, olmazsa şey yaparım tekrar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ki hekim olduğu söyleniyor. Hala o söylenti devam ediyor. Semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmayacağını söyledi. Bir şey söyleyeyim mi? Bak çok... Bunu bilinçli ve yürekten söylüyorum. Salgın bitti. Ciddi söylüyorum. Bak burada yapılmaya çalışılan ne biliyor musun? Benim şu kadarcık aklımla anlayabildiğim. Sizler benden daha zekisiniz. Sizler de düşünün. Bundan sonrası şöyle işleyecek. Yani COVID misin? Evet. Semptom var mı? Yani yok. Hani aşılarım tam oldu. Aşın tam mı? Ya bırak ya. Çık çık çık çık sokağa, çık çık çık. Bundan sonrası işte artık Yokuş aşağı. İnşallah çalışmazsa ikide vurdurarak çalıştıracağız. Bakalım. Çalışmazsa da yokuş aşağı gittiğimiz için durmama sıkıntısı var ama artık kısmet. Ne yapacaksın? Yani yapacak çok da şey bir şey yok. Çok fazla şey gelmiş. Yayın arasında da geldi mail. Süleyman Soylu hukuk okuyacakmış. Ne diyorsun diye. Abi, hukuk okumaya gerek yok. Dün sosyal medyada da yazdım. Hukuku tanı yeter. Ben de okumadım. Yani. Gerçi Nebati'ye baktığına göre baktığın zaman şunu ben hukukçu sayılırım. Çünkü adam gördüğü mikro iktisat dersinden ötürü kendini ekonomist zannediyor. Ben de gördüm. Hem çok ya sadece onu görmedik ki hukuka giriş, borçlar hukuku, ticaret hukuku. Çok özür dilerim yani burada hukukçu kimliğimle çıkmak istemiyorum karşınıza. Üzülürsünüz. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Yani. Hukukçuluğu sizden öğrenecek değiliz. Okuma okuma. Gerek yok. Hukuku tanı. Tamamdır. Sözcünün manşeti tane devri. Batuhan Serim bir muhabir gidip bir marketten taneyle ve dilimle alışveriş yapmış. Çünkü insanlar böyle yapabiliyor artık diye. Bir dilim beyaz peynir almış. Bir dilim. Peynir ne kadar? 86 gram gelmiş. 100 gram bile değil ha. 3 lira 26 kuruş. Kuru kayısı almış. 14 gram. Bir tane demek ki. Sivri biber almış. 120 gram. O da 2 tane falan düşmüştür. Nar almış. Oo, narı çok almışsın ama yarım kiloya yakın. Hoş değil bu. 495 gram. 6 lira 41 kuruş. Portakal almış sıkma. Bir tane. 375 gram. 160 gramlık muz almış. Yalnız lükse kaçılmış biraz. 300 gram domates. 245 gram patlıcan. 215 gram da hıyar almış. 26 lira 86 kuruş tutmuş indirim markette. 27 lira. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Ekmek yok bunun içinde. Türk'üm ben. Özür dilerim. Türk'üm ben deyince faşist oluyor insan da. Türk'üm ben ama yapabilecek bir şey yok. Biz ekmek yemeden doymuyoruz. Ekmek yok bunun içinde. 3 liraya dek. Tam üstünde tamamladım ben. 30 lira tuttu. Kim yiyecek bunu 30 liraya? Nasıl doyacak insanlar? Çok şık haber. Çok şık haber kardeşim. Bunu al Hülya Avşar'a götür. De ki ya şuna uygun bir şey söylesene bana. Hülya Avşar meşguldür şimdi. Ahmet Özhan'a götür. Ahmet Özhan'a o söylesin bir şey. Şahin Filiz Sözcü Gazetesi'ne de konuşmuş. Tarikatlar çocuklarımızı din propagandasıyla esir ediyor diye. Ya çok acayip bir haber var. Haberin detayını okumadım. İç sayfadaymış çünkü ama. Yargıtay imamı alkollü yakalandı. Kim yakalandı? Diyanet Sen Başkanı ve Yargıtay Mescit İmamı Mehmet Ali Güldemir memuriyetten atıldı. Sebep alkollü yakalanması. Ya işte insanların hani alkol tercihlerine karışmasanız mı acaba? Sözcü böyle. Basalım bir güne gidelim. İktidar eliyle gerici abluka manşetiyle çıkmış bugün. Bir gün tarikat, cemaat ve onlara bağlı vakıflar ülkenin tüm kurumlarına çöktü. İktidar destekli azınlık tüm toplumu teslim almaya çalışıyor. Yalan mı? Değil, devam edelim. Profesör Doktor Necmi Erdoğan'ın Yoksulluk Notları diye bir yazısı var. Diyor ki, yani özetle yazının içinde. Şu anda diyor genel bir kriz hali yaşanıyor ülkede. Ama bunun içinde diyor özelde yoksul emekçiler artık mutlak yoksulluk içinde tanımlanmalı diyor. Mutlak yoksulluk. Ne demek bu? İçinden çıkılamayacak yoksulluk. Yani yoksulsun sen, yoksul kalacaksın. Dün bu haber geldi akşam. Gece herhalde böyle yarım falandı. Ben atlamışım bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine ortaokulda liselerde 3-21 Ocak arasında yapılacak seçmeli ders tercihleri için 81 il müftülüğüne talimat göndermiş. İmamların seçmeli din derslerinin tercihi için cuma namazlarında ve sohbetlerde vaaz vermeleri istenmiş. Seçmeli din seçsinler. Vallahi çocuklarınızı bu heriflerin ellerine bırakmayın. Ciddi söylüyorum. Mahalle baskısı olur. Olsun. Olsun, mahalle baskısı olsun. Çok daha zor koşullarda çocuklarını bu heriflerden kurtaranlar var. Vermeyin çocuklarınızı bunların eline. Yöneylemin bir araştırma sonucu var. Bu pazar seçim yapılacak olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AKP %26.9, İYİ Parti 10.4, MHP 4.7. Çok vermişsiniz. CHP %26.3, HDP %8.2, kararsızlar %10.4. Yani yeminim terlikle kovalanacak insanlar bu kararsızlar. Bak şimdi dünden beri çok fazla şey geliyor. Aslında konuşalım diyordum, unuttum, iyi oldu şunu görünce. Şimdi özellikle Kemal Bey'in bu Enes Kara'nın hayatının son vermesinin ardından yaşananlara ilişkin işte tarikat ve cemaat yurtları ile ilgili konuşmaması çok eleştiri aldı. Bence de haklı o eleştiri. Yerden göğe kadar haklı. Ve insanlar dediler ki aha işte bu. Öbür taraftan kafanızda bir ittifak modeli var. Yani herkesin bildiği sırlar. İşte CHP ile İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir ittifakı var. Buna dışarıdan destek verenler var. Kim onlar? İşte Deva Partisi, Gelecek Partisi. Deva Partisi'nin içinde Ali Babacan'ın dünkü sözlerini duydunuz. Ama ben size 6,5 yıldır söylüyorum artık. Ya kusura bakmayın da yani kardeşim şaşırmayın buna ya. Daha dün konuştuk burada. Bir siyasal İslamcısı yanıltmaz. Değişemez o. Dönüşemez. Sadece öyleymiş gibi yapar. İşine o yarayacağı için. Ne dedi? Sizin aklınıza kapatmaktan başka bir şey gelmiyor mu? Cemaat yurtları için mi? Ha, gelmiyor. Başka yol yok mu? Yok. Yok. Kapatıp, ciddi anlamda kapatıp bir daha açılmamak üzere de denetlenmesi gerekiyor. Şimdi bunu gören insanlar da haklı olarak şöyle bir gerginlik başladı. Ya iyi de şimdi ittifaka oy vereceğiz. İttifaka oy vermekle birlikte bundan sonrası için bu insanları da iktidara taşımış olmayacak mıyız? Sadece ona oy verme seçeneğin yok ki. Yok ki kardeşim böyle bir şey. Başka siyasal oluşumlar var. Dene, güçlendir onları. Güçlendir. Yani 4 milletvekiliyle, bir tanesi de genel başkan üstelik, 4 milletvekiliyle takır takır direnen bu yurtlar kapatılacak, biz kapatacağız kardeşim bunu diyen Türkiye İşçi Partisi var. Sen böyle zorlayacaksın. Bir siyasal partiyi, bir siyasal oluşumu böyle zorlayacaksın. Yapmıyor musun? Ben sana oy vermiyorum. Sen zannediyorsun ki oylar çantada keklik. Öyle bir şey yok. Burada hep konuştuk ya. Biz bir aday çıkartacağız. Özgür Özel'in söylediği. Mustafa Kemal gelse kıskanacak. Öyle bir şey yok. Yok kardeşim, Mustafa Kemal gelmeyecek. O Halk TV organizasyonunda göreceksiniz onu. Neredesin sarı saçlım mavi gözlüm falan diye onu orada konuşursun. Sen çal eğlen onunla. Bu o değil. Böyle zorlayacaksın. İktidarı da muhalefeti de. Ben sana oy vermiyorum. Başka alternatif var. Bak. Şimdi şunu anlıyor musunuz? Hani bir yandan AKP'nin elinde hatırlıyor musunuz? Bundan bir 7-8 ay kadar önce burada baraj üzerine bir yayın yapmıştık. Ve demiştim ki AKP için iki ucu şeyli değnek. Neden? Çünkü bir yandan ortağı olan MHP'yi sürükleyebilmesi için barajı düşürmesi gerekiyor. Öbür yandan barajı düşüreceği yeri çok iyi belirlemesi gerekiyor ki çıkmasını istemediği partiler görünmesin. Ya çıkarsa o partiler, ya kritik bir öneme sahip olup kilit parti konumuna gelirse, geçmişte bu olmadı mı? Size sürekli Yeşiller Partisi örneğini verdim burada işte. Bu yayını yurt dışından izleyen insanlar var. Yeşiller Partisi siyasal yaşama başladığında Almanlar için işte Claudia Roth diye bir kadın vardı. Belki hatırlamazsınız. Lütfen Google amcaya sorun, o anlatacaktır size. Claudia Roth'un Yeşiller Partisi'nin ilk döneminden itibaren nasıl kilit bir parti haline geldiğini, o gelme sürecinde Türkiye ile ilişkilerinin nasıl sağlam olduğunu, AKP'nin ilk dönemi dahil olmak üzere nasıl sağlam olduğuna bakın. Sen oy vermezsen o partiler büyümeyecek ki. Ya vereceğim de bunlar çok küçük. Sen oy verirsen büyüyecek. Bunu göster, göster kardeşim bunu. Sen zannediyorsun ki oyum çantada keklik. AKP... Ona oy vermeyeceksen MHP ile beraber vereceğim partiler bunlar. Yo. Alternatifsiz değilsiniz. Yani bu bir Hani indirim market reklamı olsa alternatif sizsiniz derdim mesela. İşte ne yapmayacağım bu kötü espriyi. Devam edelim. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Evrensel'in manşeti binlerce genç aynı cenderede. Sefalete imza attılar diye Metal İş kolunda imzalanan sözleşmeyi böyle duyurmuş. Evrensel Gazetesi çok ilginç tür manşette bu var. Diyor ki daha önce patronların %1000 kar ettiğini açıklamışlardı ama ilk 6 ay %27, yıllık %65 zam alındığı iddia edildi. Ama çoğu işçi ilk 6 ay %27 zam alamadı. Yıllık zam oranı ise gerçekte %46. O da böyle bakıyor. Yani işçiler nasıl olsa bununla ilgili konuşacaklardır. Yani Metal İş kolunda o sözleşme imzalandı. Gerçekten istenen ücret alındı, alınmadı. İşçiler dertlerini anlatabiliyorlar. Binlerce genç aynı cenderede, pencereden bakmak bile yasak. Devletin yetersiz yurtları, ailelerin baskısı binlerce genci cemaat tarikat yurtlarında kalmaya zorluyor. Tarikat yurtlarında kalan ya da aileleri tarikatlarla ilişkili olan gençler yaşadıklarını gazetemize anlattı. Bahçeye çıkmak, pencereden bakmak yasak. Başörtüsü odada bile zorunlu. Dışarı çıkmak akraba eşliğinde mümkün. Diyorum ya, ben de günlerdir mailler alıyorum. Yani ismini vermeden yayınlamak istemem o mailleri özellikle. Çünkü bunlar tanıklık. Bunlar tanıklık. Ama anlatılanları bir duysanız mideniz bulanır. Gerçekten. Yani zorla, mesela zorla yataktan nasıl kaldırıldığını anlatmış bir izleyici. Yurt dışında yaşıyor şu anda. O günden beri diyor bende takıntı oldu diyor. Uykuya dalmak o kadar zor ki benim için diyor. Üzerinden geçti belki 25 sene. Hala uykuya dalarken sabah biri beni öyle kaldıracak diye korkarak yatıyorum ben diyor. O ne? Üniversite okumuş. Çok da başarılı akademisyen şu anda. Ne diyor Ahmet Hakan? Hayır, bunlar ders, yani öğrencilere yurt açabilir mi? Açamaz. Hiç mi açamaz? Hiç açamaz. Bunları ne yapacağız? Kapatacağız. Bunlar kapanacak kardeşim. Hiç öyle hani yumuşak pamuk insanlar var. Sosyal medyada çok görmüşsünüzdür. Ya bunlar gerçekçi değil kardeşim. Cemaat yurtlarını nasıl kapatacaksın? Bal gibi kapatacaksın. Bal gibi kapatacaksın. Bunun geri dönüşü olmayacak. Çünkü oralarda ne verildiğini dünya alem biliyor. Bak bir de şöyle bir görüş var. Diyorlar ki sen bunu kapatmak için uğraşırsan bunlar merdiven altına iner. Devletin denetimi niye var? Merdiven altında rakı yapıyor diye insanların tepesine çökebiliyorsun. Bu bir kişi, üç kişi de değil üstelik. Hiç mi çaresi yok sorusunun cevabı hiç yok. Bunlar kapanacak kardeşim. Devletin Kredi ve Yurtlar Kurumu var. O yapacak bu işi. Kaynak. Kapat Diyaneti 13 katrilyon param var. Şahane iş bak. Kapat bugün, yarın sabah 13 katrilyon param var. 10 numara. Çocukları harca. Daha önemli bir şeyimiz var mı bizim ya? Bu çocuklar okuyacak. Bu kadar. Yeni Şafak'ın manşeti: mecliste 18 Semra Güzel var. Türkiye HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK kamplarında sözcüsü Volkan Bora ile çektirdiği fotoğrafları konuşuyor. Ancak Güzel, mecliste PKK'nın temsilcisi gibi duran tek milletvekili değil. HDP'nin 56 vekilinden tam 17'sinin eşi, kardeşi ya da çocuğu, yani birinci dereceden yakını PKK'nın dağ kadrosunda bulunuyor. Yani eşinden, kardeşinden sorumlu. Bir dakika. Dur. Dur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lahey'deki büyükelçisini hemen geri çek. Hemen, hemen, hemen, hemen, çabuk. Hiç vaktin yok. Yeni Şafak gazetesi kampanya başlatsın. Hatırlıyoruz, Mehmet Dişli kimdi kardeşim? Kimdi Mehmet Dişli? 15 Temmuz'un düzenleyicisi değil mi? Abisi Şaban Dişli. Ben tanıyorum üstelik kendisini, çok da iyi tanırım. Şaban Dişli'yi Lahey'e büyükelçi yolluyorsun. Hemen çek abi. Hemen çek. Bizi temsil ediyor orada. Suç ve cezanın bireyselliği ilkesi. Hukukçuluğumu tartıştırmayın bak benim. Ciddi söylüyorum. Yani Nebati aldığı biri mikro iktisat dersiyle ekonomist oluyorsa ben tur bindiririm hukukçulukta. Ciddi söylüyorum bak. Suç ve cezanın şahsiliği ilkesi var. Sen ondan dolayı onları yargılayamazsın, sorgulayamazsın. Öyle bir şey olmaz ki. Öyle bir şansın yok. Yeni Şafak gazetesi. Üfür üfür söyle, ne olacak ya? Niye? Ulan bunu okuyan bakmıyor ki zaten. Resimlerine bakıyor. Meslek liselinin gözdesi bilişim. Şu gazetenin üstüne bir tane de böyle liselim diye logo atsaydınız ne güzel olurdu. Yeniden büyük rağbet gören meslek liselerinde öğrencilerin favori bölümü bilişim. Bilişimle ilgili bölümlerde 166.447 öğrenci okuyor. Elektrik elektronikte 163.844, sağlık hizmetlerinde ise 131.425 öğrenci eğitim görüyor. Evet. Daha da çok görsün. Kaynağı ne yapacağız? İmam Hatip liseleri var. Kapatın onları. Yetecek kadarı kalsın. Acayip şahane binalar yapıldı. Bilişim lisesi öğrencilerine verin mesela onları. Nefis binaları var. Gerçekten nefis binaları var. Yani özellikle Ankara'da bir tanesini gördüm ama İstanbul'da Göztepe Acıbadem tarafında biliyor musun? Efsane bina var. Hemen bilişim lisesi. Şahane olmaz mı? Sağlık meslek lisesi. Çocuklar iyi bir yerde okusun. Sen böyle zorlayacaksın kardeşim hayalindeki iktidarı. Böyle zorlayacaksın. Bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun diyeceksin. Ne yapmayı? Zorla. Zorla. Gideceği yeri gör ondan sonra. Hani diyorsun ya ben anlattığım zaman. İyi söylüyorsunuz da. Sağ ol. Yani ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Böyle. Şunu hissettir. Benim oyum çantada keklik değil kardeşim. Ben düşündüğün gibi biri değilim. Yani Erdoğan'ı sevmiyorum. Evet sevmiyorum. Hep söylüyorum ben. Erdoğan sevmiyorum diye koşa koşa sana oy verecek falan değilim. Bunu hissettir. Göster bunu. İktidarı zorla. Muhalefeti zorla. Yunus Emre Kemal Sönmez. 1 milyon yazılımcı yaratacaktık. Sahi ne oldu o işler? Vallahi ben de çok merak ediyorum. Murat Bozkurt'un aynı şekilde tarımla ilgili de meslek bölümleri olmalı. Ya bizim kurtuluşumuz çıkışımız tarımda. Tarımda kardeşim. Üstelik ben sana bunu hani çıkarına dokunana kadar ses çıkartmayan sonra çıkıp bir ara böyle dönüşümlü yarı zamanlı part time olarak işte yani program sonrası part time muhalif gibi görünen Hollanda diye bağıran bir tip gibi söylemiyorum. Bizim çıkışımız orada. Başka çıkışımız yok. Bir üretim modeli olarak tarımsal kalkınmayı koymak zorundayız biz. Çünkü şu anda eksikliği olan şey bu. Belki önümüzdeki 300 seneye hakim olacak şey bu. Bilişimde o çocuklar yetişecek. Bilişimi tarıma uyarlayacağız biz. Böyle kalkınacağız. O çocuklar yetişmek zorunda. Zorla işte iktidarı. Ben böyle bir proje istiyorum. Yani senin buna bakışın ne diye sor. Baktın ki kıvırıp duruyor, eberek güberek yapıyor. Canım sağ oldu. Canım sağ var. Hani ya bir alternatif şey. Biz o işi gördük. Canım sağ ol. Akşam Başkan Erdoğan Başkan velileri rahatlattı. Rahatladınız mı veliler? Ne yapıyorsunuz? Rahat mısınız? Rahatınız keyfiniz nasıl? Özel okula zam sınırı git. Oldu o zaman. Tamam o zaman kapatalım. Ya bugün günün aslında en güzel başlığı bu. Bir tek akşam böyle kullanmış bunu. Diğerlerine hemen hızlıca baktım böyle bir şey yok birinci sayfada. Neden size mikroçip takayım ki? Bugün hep abuk sorular denk geliyor bana. YouTube'da sordu ya kendine zarar vermeyi mi düşünüyorsun? Yok ulan vallahi yok öyle bir şey. Sana niye mikroçip takayım? Ben öyle bir şey demedim ki. Pandemide komplo teorileriyle anılan Bill Gates, kollara çip takmak bana hiç mantıklı gelmiyor. Neden bunu yapmak isteyeyim ki dedi. Ya ne diyeceğiydi? Ya arkadaş dünya giderek daha da saçma bir yer haline dönüyor. Vay arkadaş ya. Sonra algoritması YouTube'un dönüp bana diyor ki kendine zarar vermeyi mi düşünüyorsun? Ben oğlum manyak mısın sen? Ben kendime niye zarar vereyim? Benle makine aracılığıyla konuşma lan. Artist. Algoritmacı. Ya aslında bunun fotoğrafını göstermem lazım ama gösteremem. Bunlar çünkü telif melif diye ağlar YouTube videosuna çöker. Hiç gerek yok. Açın bakın. Bugün adresi de vereyim size. E-gazete bayağı küçük harfli e-gazete.takvim.com.tr. Açın. Vallahi hatta şu anda açabiliyorsanız şu anda açın. e-gazete.takvim.com.tr. Açtınız mı? Açtınız mı? Açın. Lütfen. Açan var mı içinizde? Açanlar sol üst köşeye bakar mısınız? Orada böyle düşük bütçeli Alman pornosunda oynayanlar gibi bir tip var. Gördünüz mü? Yazık ya. Yani Fenerbahçe'nin efsanesi İsmail Kartal'ı ne hale getirmişti? Bak mantık şu. Şimdi İsmail Kartal sezon sonuna kadar çalıştıracak. Çalıştırır tabii abi. Bu adam Fenerbahçe'nin öz evladı bu adam. Fenerbahçe'nin öz evladı. Yani benim tanıdığım, bildiğim Fenerbahçe'den, efsane Fenerbahçelilerden 10 tane isim say desen sayacaklardan bir tanesi budur. Adamı hani Almanya'dan işte Joachim Löw'le anlaşılacak falan ya. İsmail'le bak İsmail Kartal'a sen sarı Alman saçı yap. Gülme ya vallahi billahi. Sarı Alman saçı yap baya. Hani şöyle şey gibi düşün bunu böyle. 69 sonu Almanya'ya giden ilk işçi grubunun Hamburg'da terminalde karşılaştığı insan. Düz fönlü, kısa şuralarda bir de küt kesilmiş böyle sarı saç İsmail Kartal'a. Bu arada tanımayanlar için söyleyeyim İsmail Kartal bayağı şeydir yani. Esmer bir adamdır. Abi niye yapıyorsun bunu ya? Niye yapıyorsun? Günahtır ya. İsmail Kartal bir de yaptığın adam boru değil. Bak tekrar söylüyorum. Gerçek bir Fenerbahçeli bu adam. Bordo maçının kahramanlarından bir tanesi. Hani efsane o 3-2'lik maçın. Günahtır ya. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ya bir şey söyleyeceğim. İsmail Kartal'ı da bir kurtarır mısınız? Ne olur. Şu Peru'yu çıkarttırsınlar en azından. Günah ya. Ciddi söylüyorum yani. Tam böyle düşük bütçeli Alman porno filmi yıldızı gibi ya. At altına da başladı. Çorabıyla sevişenler falan diye. Babayı buldu. Ben ama sizi uyardım. Bu gazete bir gün böyle ipten kazıktan kurtulup öyle şeyler yazacak ki göreceksiniz diye. Babayı buldu başlığı var bugün takvimde birinci sayfa. Bana kızmayın kardeşim. Ben küfretmiyorum. Ne yazıyorsa onu okuyorum. Haberin başlığı. Babayı buldu. İzmir'de Sevtap sen sarı. Neyse işte. HST'nin evlilik vaadine inandı. Tüp bebek tedavisi görüp ikizlerini kucağına aldı. İş adamı sözünü tutmayınca da dava açtı. Ünlü iş insanı, demin iş adamıydı. İşte orada fark etti o. Cinsiyetçi konuşmayalım yalnız. Çok eril del. Domatesler doğruyoruz köp köp. Ya ablayı bir seyredin ya. İnşallah denk gelirsiniz. Domates kesince sevindi kız ya. Artık nasıl bir çaresizlikse. Ünlü iş insanı spermleri çaldı, çocuklara öyle yaptı diyerek kendini aklamaya çalıştı. Ancak adli tıp gerçeği ortaya çıkardı. Bebeklerin babası sensin. O da onu diyor zaten spermleri çaldı. Nasıl onu diyor hanımım ben? Spermleri çaldı diyor ya. Ha? Kimin spermlerini çaldı? Benimkini diyor. Ben anlamadım. Anlamaman çok normal. Sık sık anlamadığının olduğundan da eminim ben. Ama burada başkasından sperm çaldı demiyor, benden çaldı diyor. Haberi de sen yazmışsın üstelik. Ha. Bebeklerin babası sensin. O zaman adli tıbbın o zaman söylediğinde değişik bir şey yok. Ha, yok. Haberin başlığı kötü. Başlığı. Babayı buldu. Ben sizi uyardım. Bu gazete bir gün ipten kazıktan kurtulacak. Öyle şeyler yazacak ki. Ya bunlar iyi günlerimiz. Dur daha. Bu daha coşar. Daha gider burası. Fake canına. Fake canına mı? Evet, fake. Fake'in anlamını da yazsaydın. Yazmadınız mı lan? Yaz demedin ki abi. Fake canına. Fake, sahte, dandik. In English, enough. Hocam bak hukukçuluğumu da sorgulama, İngilizcem de sorgulama. Mağdur ederim. Adam birinci sınıfın birinci dönem mikro iktisat görmüş ekonomistim diye geziyor. Yani şurada yemin ederim dağıtırım ortamı. National Geographic 32 saatte İstanbul Havalimanı'na taşınan Türk Hava Yolları'nın belgeselini yaptı. Filmde bir aksaklık anı da kullanılacaktı. Ancak operasyon o kadar kusursuzdu ki söz konusu hata bulunamadı. Bunun üzerine fake bir kriz sahnesi tasarlandı. Oğlum bu fake'in anlamını niye yazmadınız? Abi yaz demedin. İkinci kez oluyor bak. Fake. Sahte, dandik, kurgu, yanlış, yalan. Vay arkadaşım ya. Bu adam çıkartıyor bunu, satıyor bir de ya. Bugün Ergün Diler'in yazısında bir bölüm var. Bir ara onu okuyayım diye düşündüm. Şey çok saçma hoca, çok saçma. Yani acayip zırvalamış. Hocam ben çok şişmanım, pancar yiyeyim mi diye soruyor mesela herif. Ailecek diyor, tansiyonumuz var bizim diyor. Biz pancar yiyelim mi diyor. Pancara takmış niyeyse. Canımı çekti, ne yaptı? Ergün Diler'in yazısında bir bölüm var. Bak şok gerçekle insanlığı sallıyor. Şok gerçekle insanlığı sallıyor. Kazakistan'a Rusları Nazarbayev'in çağırdığı anlaşıldı. Ne diyorsun? İnanmıyorum. Abi biz olaydan hiç haberdar değildik. Nazarbayev kim? İşte yani şeyin efsaneleri var ya. Ama Tokayev diye yollamıştı. Yok ki öyle biri. O kimi gösterirse. Yani Türkmen başının yaşadığı dönemde de mesela Berdi Muhammed Gurbanguly Gurbanguly Berdi Muhammedov vardı mesela. Onlar sonrası için. Hani o yaşadığı sürece başkası olmaz, olamaz, olabilemez. Öyle bir şey yok. Bu arada bizim meclisimizden de 4 partili destek çıkmış. Helal olsun. Vallahi büyüksünüz. Ciddi söylüyorum. Neyse işte siyaseti böyle evireceksiniz kardeşim. Yapacaksın bunu. Başka çaren yok. Yapacaksın. Yani benim oyumu çantada kektik sanma hocam diyeceksin. Benim oyumu çantada kektik zannetme. Ben biliyorum. Yani sen tek alternatifim değilsin. Diğer partiler çok küçük. Oy ver büyüt. Elinde. Oy ver büyüsünler. Sonra de ki bak iktidar ortağı aldık. Bizsiz iktidar kurulmuyor. Desinler diyebilsinler. Oy ver. Yap. AKP bu yüzden bu kadar terazi tutturmaya çalıştı işte. Yani arada ulan ne olur yani şimdi barajı çok da düşürürsek Allah içeri girerlerse hani bizim o zaman ufak ortak zaten hepten ezilir gider de onun da %3 oyu var. Sen yap. Küçük parti yok. Senin küçük bıraktığın parti var. Eğer inanıyorsan incele parti programlarını. Partinin içindeki önündeki insanlara bak. De ki ondan sonra ben bunlarla olur ya ya da olmaz kardeşim ben güvenmiyorum de. Ama yap bunun için bir şey çalış. Senin oyunun çantada keklik olmadığını bilsin herkes. Neden? Yani güzel kardeşim 500 kere söyledim. Çünkü yani yaşanan şey algo está podrido en el estado de Dinamarca. İspanyolcamı da test etmeyin. Bak ciddi söylüyorum üzerim. Üzerim. Yani İspanyolca bildiğim 2-3 cümleden biri olabilir. Ama test etmeyin. Çürüyen bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda. Danimarka Krallığı'nda. Korkmayın. Burada bir şey yok. Burada her şey şahane yürüyor. Her şey. İnsanlar çok mutlu. Herkes. YouTube bile mutlu. Düşünsene o kadar mutlu ki bana diyor ki intihar mı edeceksin lan? Oğlum psikopat mısın sen? Benle makineyle konuşma. İnsan gibi konuş. İnsanla konuşacaksan konuş. Konuşmayacaksan sus. Makineden bakmış da yani yayının içinde vallahi uzmanlarımız inceledi. Yalancının uzmanların inceledi. Ben senin uzmanı gördüm iki uzmanını da. Domatesleri doğruyoruz köp köp. O işte uzman o. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz sabahın köründe buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız da. Ne var bunda? Biz farklıyız zaten. Nasıl bakalım ki? Yetiştirilme tarzlarımız, aile yapılarımız, eğitim düzeylerimiz, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, siyasi düşüncelerimiz hepsi farklı. Engellerimiz, engelsizliklerimiz farklı. Bunun bir önemi yok ki. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden beraber yaşamak istiyoruz. O zaman yapacağız kardeşim. Oturup konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü bunu başarırsak bizi ayırmaya çalışan her kimse o kaybedecek. Buna direnmek mümkün. Bu yayın bunun için yapılıyor. Ve derseniz eğer, ya bu yayın devam etsin, o zaman yapabileceğiniz bir sürü şey var. Bunlardan en önemlisi, en başta gelenlerden biri, YouTube kanalına lütfen abone olun. Çok basit, çok rahat bir şey. Yani YouTube'un içinde yazın oraya Ünsal Ünlü diye, zaten kanala yönlendirecek. Orada abone ol düğmesine dokunun. Ünsalünlü.com.tr adresine girin. Orada abone ol düğmesini göreceksiniz. O da YouTube aboneliği. Dokunun. Para pul istemeyecek sizden, korkmayın. Mail adresiyle. Abone olduktan sonra bu yayını beğendiyseniz eğer, şu yukarı doğru baş parmak işaretini. YouTube çok bu konuda yani uzman, çünkü insanlar takip ediyor. Algoritmayı öyle basmışlar çünkü. Timur'un söylediği gibi algoritmaya kafa atacağız burada. Şu yukarı doğru baş parmak işaretini lütfen imtina etmeyin ya. Beğendiyseniz beğendim deyin, iz bırakın oraya. YouTube üzerinden yayına maddi katkı. Vallahi isterseniz katıl düğmesi var, süper chat var, süper sticker var. İsterseniz. Böyle mecburiyetiniz hiç yok. Hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Bu yayınlar ilk gününden son gününe kadar parasız. Tamam. Onun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletilebilir. Ama en büyük desteğiniz bu değil. En büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Bu akşam saat 8'de TED Mezunlar Derneği'nde bir araya geleceğiz. Yayının sonuna kadar bekleyenlere bu kadar kıyak olsun. Öyle kapatıp gidenleri de uyandırmayın. Bırakın duymamış olsunlar onlar da. Bu akşam saat 8'de TED Mezunlar Derneği'nde İncek'te birlikte olacağız. Hem Nazım Hikmet konuşacağız. Aşkı, sevdayı, inatı, inat üzerinden Nazım Hikmet konuşacağız. Hem bu yayını konuşacağız. Yani nasıl bir iş yapılıyor, nereden çıkıyor, nelerle bunu yaptık, nelerle bu ana kadar devam ettirdik. O hikayeyi bir parça konuşacağız ve bu söyleşi açık, herkese açık. Gelebilirsiniz siz de. Yelda Hoca ile Profesör Yelda Ongun'la konuşacağız. O olacak moderasyonda. Ondan sonra isterseniz orada da akşam saat 8'de olabilirsiniz. Ya işiniz varsa, Karkış var biliyorum, uzak bir yerde, Ankara'yı bilenler için söyleyeyim, bayağı uzak bir yerde. Ama yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı burada konuşmaya devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.